Merhaba, ben Çağrı Sarıgöz. Teknoloji, iş hayatı ve girişimciliğe yönelik konularda fikirlerimi aktardığım ve konuklar aldığım podcastime hoş geldiniz. Sizi bölümle baş başa bırakmadan önce podcastimi sürdürebilmem için beni destekleyen Patreon destekçilerime teşekkür etmek istiyorum. Eğer siz de destekçim olmak isterseniz patreon.com/cagrisarigos Türkçe karakterler olmadan Çağrı Sarıgöz sayfasını ziyaret edebilir. Aylık 1 ya da 5 dolarlık destek paketlerinden biriyle beni destekleyebilirsiniz. 73. bölümden herkese merhaba. Bu bölümde Trendbox girişiminin kurucu ortağı ve CEO'su Ozan Tezer konuğumdu. Kendisiyle Trendbox'ın hikayesini, kat ettiği yolları ve gelecek hedeflerini konuştuk. Trendbox'ın özellikle geleneksel satış kanalları olan bakkal, küçük market gibi artık yavaş yavaş nostaljik saymaya başladığımız satış kanallarının daha dijitalleşmesi ve aslında günümüzün koşullarına uyum sağlaması ve daha rekabetçi olması, müşterilerine daha iyi hizmet vermesi açısından güzel bir girişim olarak gördüm. Bunun dışında bu geleneksel satış kanallarından yapılan satışların hızlı tüketim mallarını üreten büyük üreticilere gerçek zamanlı analitik olarak sunulması ve bu sayede aslında sürdürülebilir bir gelir modeli oluşturmuşlar. Şu an İstanbul'da 1000 noktadan fazla işte bakkal, küçük market gibi yerlerde ürünlerini yerleştirmişler ve Türkiye'ye yayılma hedefleri var. Daha sonrasında umarım globale açıldıklarını, ihracat yapmaya başladıklarını da görür ve duyarız. Belki başka bir bölümde konuk alırız. Umarım sizin için de keyifli bir dinleme olur. Şimdi sizi bölümle baş başa bırakıyorum. Ozan Bey merhaba, hoş geldiniz.
Teşekkürler, hoş bulduk. Sağ olun.
Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Ozan Tezer kimdir? Şimdiye kadar neler yapmıştır, nelerle uğraşmıştır?
Olur. Kısacık anlatayım size, dinleyenlerin canını çok sıkmadan. Ben aslında mühendislik mezunuyum. Hayatım aslında böyle inşaat, jeoloji ve hep hani böyle doğa bilimleri üzerine eğitim almışken okulun devamında hani IT ile ilgili konular çok ilgimi çektiği için o tarafa yöneldim. Daha sonra ilk iş tecrübelerim aslında Koç grubunda çalıştım. Dolayısıyla uzun yıllar oradaydım. Daha sonra hep yazılımla ilgili işte ERP dünyasıyla ilgili hep görev yaptım. Daha sonra Foriba'da çalışıyordum. Foriba işte bildiğiniz gibi işte bu e-dönüşümle ilgili hizmet veren bir firma. Kendi girişimim oldu. Ondan sonra gene Foriba'nın aslında bir startup'ı olan Trendbox'ta göreve başladım. Şimdi buradaki hedefimiz işte Trendbox'ı işte lokalde, globalde büyütüp ilerliyor olmak için uğraşıyoruz.
Anladım. Yani Trendbox, Foriba'nın bir böyle spin-off'u gibi mi? Daha doğrusu Foriba satıldıktan sonra yeni bir girişim gibi mi açıldı?
Evet, aynen. Tam dediğiniz gibi aslında Çağrı Bey. Yani şöyle, istersen kısa hikayesinden bahsedeyim. Aslında şöyle oluyor. Foriba'nın hizmet verdiği ve özellikle FMCG sektöründe görev yapan üreticiler, global üreticilerin böyle bir hayali var. Ya hayal şu, Trendbox'ın özünü anlatayım size. Sahadan anlık veri almak. Yani şey gibi, siz markete, bakkala, tekele vesaireye gittiğinizde o barkod okuyucuyla dırt dediğinde keşke bunu dashboardlarda görebilsem, yani sahanın nabzını, kalp atışlarını izleyebilsem diye bir hayal var FMCG firmalarında. Ya bu hayalle aslında Foriba bu fikri patentliyor. Bununla ilgili Ar-Ge çalışmasını yapıyor. Bunu böyle anlatırken çok aslında kolaymış gibi görünmesine rağmen Ar-Ge süreci uzun sürüyor. Çünkü bir IoT donanım üretiyor. Daha sonra bunun aynısını yapan bir yazılım üretiyor. Daha detay anlatırım isterseniz bunları size ama özetten bunları üretmek ve Ar-Ge çalışmasının ardından Trendbox hani bugün sahadan böyle dırt dediğinizde 2.5 saniye sonra dashboardlarda görüyor oluyoruz.
Evet. Ben biraz inceledim web sitenizde. Sanırım şöyle bir sistem var. Diyelim ki işte bir bakkal markete ücretsiz kuruluyor. Evet. Orada hani aslında onun verisinden faydalanmak için ona ücretsiz bir yazılım sağlamış oluyorsunuz. Orada barkod okuma bilgisi geçtikçe sizin de bir tane küçük bir arada bir şeyiniz var, cihazınız var. O içinde bir sim kart var. İşte 4G üzerinden ya da işte 3G üzerinden veriyi size anında aktarıyor. Orada mesela aklıma ilk gelen soru şey oldu. Hani internet üzerinden de göndermek varken neden araya bir cihaz koydunuz? İnternet bağlantısı mı olmayabiliyor ya da hani neden böyle bir tercihiniz oldu?
Biz aslında şunu yapmaya çalışıyoruz. Şunu biliyorsunuzdur ama hani bilmeyen dinleyiciler için böyle özet anlatayım. Yani özetin özeti anlatayım. Hızlı tüketimde iki tane kanal var. Yani siz bir markete girip de şöyle kafanız çevirip etrafa baktığınızda gördüğünüz o bir dolu markanın satıldığı iki tane kanal ve yöntem var aslında. Bir tanesi modern. Modern demek şu. Bildiğiniz o marka zincirler. Bir de geleneksel var. Geleneksel de bakkallar, tekeller, büfeler, cornerlar vesaire gibi. Yani çok kabaca söylüyorum, pazarın yarısı öyle, yarısı öyle gibi. Yani cirosal olarak da, adetsel olarak da. Dolayısıyla biz geleneksel kanalda hizmet veriyoruz. Geleneksel kanalda tam sizin dediğiniz gibi aslında çok böyle IT altyapısı olmadığı için ama olmasını isteyen, dolayısıyla biz onlara merhaba gel birlikte çalışalım dediğimizde aslında çok hoşlarına gidiyor ve hevesleniyorlar. Çünkü onlar da dijitalleşmek istiyor. Biz aslında geleneksel kanalın dijitalleşmesini sağlıyoruz bir yazılım firması olarak. Aslında onları push ediyoruz. Sizin demin anlattığınız gibi bizim aslında bir yazılımımız var. Gel diyoruz, sen bu dijitalleşme yolunda ilerlemene ben de yardımcı olayım diye. Biz o yazılımı onlara tamamen free veriyoruz. Böylece aslında stoklarını, satışlarını vesairelerini bir sistem üzerinden yürütmeye başlıyor. Yani barkod okuyucuyla okuyor, oradan fiyatını görüyor. Çünkü onların şöyle sıkıntıları var. Hafta sonu işte oğlum baktı, işte akşam bizim hanım baktı gibi böyle ne diyeyim değişik kondisyonlar var. Çok böyle şeyde alışık olmadığımız marketlerde. Dolayısıyla onları bu dijitalleştiğimiz zaman çok kolay yönetilir hale geliyor. Onların hayatını kolaylaştırıyoruz. Bir de aynısını söylediğiniz bir IoT kutumuz var. O kutuyu da onların kasa ya da PC'lerine bağlayarak datayı çekiyor. Dediniz ya neden kutu diye. Hı-hı. Aslında biz yola IoT kutusuyla çıktık. Onun içinde bir SIM kart var. Bu en kötü şartlarda çalışmak üzere dizayn edilmiş bir sistem. Yani orada internet yok, Wi-Fi yok, sistem yok, hiç yok, yok, yok yani. Hiçbir şey yok ise biz o kutuyu kullanıyoruz. Çok artık günümüzde açıkçası Wi-Fi'yi olmayan, hani böyle bir şeye ne diyeyim, PC'si vesairesi olmayan ortam çok kalmadı dürüstçesi. Dolayısıyla o kutunun yaptığı aynı hizmeti bizim software'ımız da yapıyor. Dolayısıyla biz artık şimdi hızla soft olarak ilerliyoruz. Soft olarak gitmek daha anlamlı. Nokta içinde daha büyük bir favor'a dönüşüyor. Dolayısıyla böyle ilerliyoruz şu anda.
Aynen. Hem maliyet açısından hem de kurulum açısından çok daha kolay olur yazılımla evet, bu işi yürütmek. Evet.
Ve ona şey yapmak da çok kolay oluyor Çağrı Bey. Mesela biz uzaktan ona işte SQ'ları yüklüyoruz, rakamları yüklüyoruz, barkod bilgilerini yüklüyoruz. Özellikle mesela alkol ve sigarada bu hani siyah kutulara geçildiği zaman şey oluyor. Siz böyle baktığınız zaman şeyi de anlayamıyorsunuz artık. Sen nesin belli değil. Yani onları işte dıt dediğinizde bizim ekranımızda aslında onun özellikleri, fiyatı ve ne olduğu yazıyor. Ya da siz şeyseniz, hani marketin sahibinin oğluysanız oraya geçtiğiniz zaman sistem zaten sizi yönlendiriyor. Ve oradaki raporlarla şeyleri de görüyorsunuz. Benim çevremde şu 100 tane ürün çok satılıyor ama ben sadece 10 tanesini satıyorum gibi böyle aslında etrafınızı görmenizi de sağladığı için sizin aslında karlılığınızı arttırıyor. Yani dijitalleşiyor, karlılığınızı arttırıyor. Daha çok noktaya hizmet vermenizi sağlıyor.
Evet, yani aslında toplanan veriyi sadece işte büyük markalara değil de üretici markalara değil de aynı zamanda işte o son noktada geleneksel işte bakkal, küçük market gibi satıcılara da ulaştırıyorsunuz bölgesel olarak. O sayede onlar da rekabette nerede olacaklarını belki bir ürünü daha öne çıkarabilir, tezgahın önüne koyabilir gibi.
Evet, aynen dediğiniz gibi. Yani bir ufak bir ekleme yapayım. Bizim yönetim kurulu başkanımız ve şirketin sahibi Ahmet Bilgen Bey'in bir lafı var. O çok hoşuma gidiyor. Bir cümleyle çok özetliyor çünkü her şeyi. Geleneksel kanal özellikle pandemiyle birlikte tam return of the Jedi oldu. Yani orası unutulmaya yüz tutmuşken demeyeyim ama insanlar marketlere alışmışken ya bu şeylerle yasaklarla birlikte daha o mahalle kültürüne geri döndük. Yani eskiden remote çalışmak, kol yapmak şey gibiydi. Ya böyle sanki kötü bir şey teklif ediyormuşsunuz gibi, niye buraya gelmiyorsunuz da kol yapıyoruz gibiydi. Yani şu son 6 ayda her şey tersine dönmüş. Şimdi şey, ya kol yapmalıyız, çok verimli çünkü. Ya da evden çalışmalıyız. Yani günde 10 toplantı yapıyoruz. Ben ilk işe başladığımda şöyle şeyler yaşamıştım. Hadımköy'de bir toplantı yapıyordum, o günün bitiyordu mesela. Ya da Tuzla'da. Yani şu anda hani yurt dışıyla yapıyorum, sonra orayla. Gayet verimli oluyor. Yani dolayısıyla geleneksel kanala ilgi arttı. Yani insanlar evden çalışıyor. Çok kalabalığa girmek istemiyor. Yani o eski işte bakkalından, marketinden sipariş vermek istiyor. Dolayısıyla orası aslında çok hızla canlanıyor. Biz de bunu push ediyoruz.
Evet, evet. Ben de benzer deneyimler yaşadım. Mesela bizim bu bölgede Ankara'da hani aslında merkezi bir mahalledeyiz. Daha şeyler uyum sağlayamadan işte bu Getir, Banabir gibi yerler tam uyum sağlayamadan, hızlanamadan önce tüm bakkallar, küçük marketler telefonla sipariş getirmeye başlamıştı. Öyle bir hizmet hemen başladılar ve hani dediğiniz gibi her zaman büyük markettense küçük bakkal daha az insanın girip çıktığı yere girmek daha böyle az riskli geliyor insana. Çünkü açık, kapısı açık, evet, duruyor, havalanıyor falan gibisinden. Bir de ben şeyi merak ettim ya, aslında bir de üçüncü kanal doğmadı mı bu hani hızlı tüketim ürünlerinde? Bu işte Getir Bana Bir gibi, hani bir depoda duruyor. Hani gidip bizzat görmüyor, eliyle almıyor müşteri ama işte siparişle geliyor. Hani bir de öyle bir üçüncü kanal sanki doğdu gibi geliyor bana.
Evet, doğru söylüyorsunuz. Biz şöyle bir şey yaptık. Aslında sağ olun bu soru için, çünkü şey oldu. Nasıl anlatayım diye düşünürken siz sormuş oldunuz. Bizim aslında bu geleneksel dijitalleşmesinde sizin aynı bahsettiğiniz gibi bir de mobil marketler de çok öne çıktı. Yani aslında konunun özü şu. Ben evde durayım, biri getirsin. Ya da böyle minimum efor harcayayım ya da minimum kalabalığa gireyim ve bu ürünlere sahip olayım. Şey de çok önemli değil. Yani 1 lira fazla verebilirim, 2 lira fazla verebilirim ama o şeyden, kalabalıktan uzak durayım. Dolayısıyla bakkala da sipariş edebilirim. Ya da mobil marketten, telefondan dıt dıt dıt deyip de sipariş edebilirim. Biz Trendbox olarak bu aslında kocaman bakkal ağımızı kullanıp poşetli adında bir uygulama geliştirdik. Çok kısa bir süre sonra o da devreye giriyor. O da bir mobil market. Ya bu konuda çok böyle hoş ve rekabetçi bir ürün olduğunu söyleyebilirim en azından şimdilik. Bu çok taze bir bilgi. Çünkü bu şöyle yapacak. Geleneksel kanalın üzerinden sipariş götürmesini sağlayan bir uygulama olacak. Böylece aslında gelenekseli bir platforma taşıyıp onların da bu hizmeti verebiliyor olmasını sağlayacağız. Bunun gibi daha küçük sırları sonra yavaş yavaş anlatırım ama çok hoş bir şey olacak.
Süper. Yakında sanırım duyurusunu yapacaksınız. Poşetle dediniz değil mi?
Evet, ismi de poşetli olacak. Bu geleneksel kanal üzerinden çalışacak. Hem tüketicilerin daha ucuza almasını sağlayacak. Hem de hani böyle kafanızı şeye çevirirseniz geleneksele, hem de onların yaşamasını, daha karlı olmasını, yani o sadece şeye satıyor işte, bir bu taraftaki apartmana, bir bu taraftaki, artık mesela 5 kilometrelik bir çapa eğer hizmet verebilme kabiliyeti varsa oralara da götürebiliyor olmasını sağlayacağız.
Evet, bir motosikletle eleman alır ya da hani işte ailecek çalışıyorsa oğlunu kızını gönderir siparişi gibisinden.
Yani şey bile olması mümkün. Apartmanın kat görevlisi bile bizim sistemimize üye olup o bile bir anda şey vari aslında. Yani Uber vari diyebiliriz yani. Ben de üye olayım, ben de bu siparişleri götüreyim.
Enteresan bir model olabilir. Şu an mesela kuryecilikte bu oldu bayağı yani. Hani bireysel kuryeler çok yayıldı. Birçok kargo firması da, e-ticaret firması da kullanıyor. Belki bu işte market alışverişinde de böyle bir şeye dönüşebilir hakikaten. Enteresan olabilir.
Evet.
Çok teşekkürler bu bilgiyi de paylaştığınız için. Ben şimdi biraz şeyi sormak istiyorum. Yani zaten mevcut müşterilerinizdi. O yüzden buraya yöneldiniz hani Foribo sonrasında. Peki yani şu an ki hedefleriniz veri açısından sadece geleneksel kanalda ilerlemek mi? Çünkü hani üretici baktığında aslında tüm kanalları birlikte görmek istiyor. Hani orada nasıl bir yol izlemeyi düşünüyorsunuz? Bu dikeyde ilerlemeyi mi yoksa genişlemeyi mi? Başka dikeyleri işte kapsayan şirketlerle işbirliği yapmayı mı? Nasıl bir yol izlemeyi düşünüyorsunuz orada?
Sağ olun bu soru için. Ya biz açıkçası hedefimiz aslında geleneksel kanal. Yani bu konuda hizmet veren firmalar var hepimizin bildiği. Biz aslında onlardan competitor değiliz aslında. Şey gibi değil. Onu kullanma, beni kullan gibi bir durumumuz yok. Bizim derdimiz şu. Biz tamamlayıcıyız. Çünkü geleneksel kanal yani modern kanal daha IT altyapısı olan, iş zekası olan, data çekebileceğiniz yer. Orası hakikaten çok sayısal bir yer. Ve oradan datayı alabiliyorsunuz. Ama bu tarafa döndüğünüzde geleneksel kanal tamamen sisler içerisinde gri bir ortam. Ama pazarın da yarısı neredeyse orada. Ya bizim aslında fokusumuz gelenekseldeki bu datayı almak. Bizim sırrımız bunu gecikmeli değil. Yani böyle bir ay, iki ay sonra değil. Hemen o anda saniye içerisinde veriyor olmak. Ve bunu da bir örneklem yapmadan aslında biz böyle ham direkt datayı veriyoruz. Dolayısıyla biz hani fokus geleneksel kanalda ilerlemek. Hani ama böyle kopyala yapıştır şeklinde birkaç farklı sektörde de bunu yapmak mümkün. Biz faz 2, faz 3'te oralara geçmeyi düşünüyoruz. Örneğin yani mesela kozmetik tamamen bunun aynısı aslında işte. Eczaneler, yani bu ilaç ve gıda takviyeleri bunun hemen hemen aynısı. Çünkü o yapıda sadece satılan ürün değişiyor. Yoksa model aynı. Biz aslında diğer fazlarda, oralarda ilerlemek istiyoruz.
Anladım. Evet, özellikle mesela böyle şeyler de çok arttı benim gördüğüm. Sırf gıda takviyesi satan yerler, işte böyle bitkisel ürünler satan yerler. Oralarda hedef pazar olabilir hakikaten. Bir de şeyi sorayım. Hani şimdi siz gerçek zamanlı veriyi vermeyi, hani sizin asıl öne çıkardığınız asıl böyle hani değer. Bununla ilgili böyle enteresan anekdotlar var mıdır? Hani ya işte çok şaşırtıcı şeyler çıktı, böyle trendler çıktı falan gibi. Özellikle müşterilerinizin böyle çok beğendiği ya da enteresan bulduğu şeyler yaşadınız mı? Anlatabileceğiniz var mıdır?
Ya onu aslında biz hani net fark ettik. Şimdi ya böyle mümkün olsa da bütün izleyicilere şeyi gösterebiliyor olsam. Bakın burası bizim canlı sistem diye bir göstersem orada şeyi görüyorsunuz böyle. Sahadaki kalp atışı gibi anlık satışları görüyorsunuz. Çok hoş bir şey. Biz buna devamlı bakardık. Bu şey gibi aslında böyle sahanın nabzı, sahanın trendi, şu an ne oluyor, saat kaçta ne satılıyor gibi. Çok enteresan şeyler veriyor ama yani şöyle zamanda geri gidelim. Bu Mart 2020'di zannedersem bu pandeminin başına böyle 6-7 daha geri gidersek. Hı hı. O bir gece hatırlıyor musunuz? Şöyle bir şey olmuştu. Cuma'ydı galiba. Bu hafta sonu sokağa çıkmak yasak denmişti.
Evet, herkes yığıldı marketlere, bakkallara.
Onda yasak geliyordu galiba. Ya bizim ekranlarımızda o ibreler yaklaşık 5 kat yukarı çıktı. Yani satışlar 5 kat arttı her şeyde. Ve oradaki satışlardan şunu gördük. Herkes şey almanın peşinde. Yani nasıl diyeyim size? Temizlikle ilgili şeyler çok alındı. Keyifle ilgili şeyler çok alındı. Ya aslında böyle faz faz çok değişik şeyler oldu. Onların detaylarını da anlatırım size isterseniz ama yani en büyük anı olarak bizde televizyonda, haberlerde artık yarın çıkılmayacak dediğinde bizim ibrelerde çok hoş şeyler görüldü. Özellikle şöyle oldu. İbreler cuma günü pik yaptı. Cumartesi pazar durdu ve pazartesi gene pik yaptı. Orada mesela şeyleri de gördük Çağrı Bey. Çok değişik. Mesela rakip iki tane ürün var diyelim. A ve B. Mesela cuma günü A çok satılmış. O kadar çok satılmış ki bitmiş. Artık pazartesi, salı, çarşamba, perşembe B satılmaya başlıyor. Ya biz mesela dönüp şey diyebiliyoruz. Bak sen stock out oldun. Eğer oraya haftada bir gidiyorsan ya o hafta hiç satamayacaksın. Gibi böyle çok enteresan ve insight'lar da çıkıyor.
Evet, doğru. Hakikaten böyle yani günlük değişiyordu. Çünkü atıyorum bir duyuru çıkıyor. İşte devletten diyor ki hafta sonu çıkamayacaksın. Bir anda insanlar yığılıyor. Hafta sonu hiç satış yok. Hani orada hakikaten işte bu tedarik zinciri yönetimi çok daha zorlu ve anlık verinin çok daha önemli olduğu bir hale geliyor. Orada da sizin verilerinizi üretici müşterileriniz daha efektif bir şekilde kullanmışlardır diye tahmin ediyorum.
Ufak bir ekleme yapayım müsaadenizle. Ya aslında Trendbox'ın bu sistemi bir kampanya yönetim sistemi değil. Bir tedarik zincir yönetimi de değil. Ama biz bu konuda çok değerli bilgiler verebiliyoruz. Aynı sizin söylediğiniz gibi. Mesela şeyi görebiliyoruz. Hani böyle değişik anı olarak. Satışın trendini görüyoruz ya, anlık, saatlik görüyoruz. Mesela üreticiye dönüp şunu dememiz artık çok kolay. Bu trendde satılır ise 3 gün sonra mal bitecek. Haberin olsun. Yani tamam, sen belki 10 günde bir gidiyorsun oraya ama yani böyle değişik hani trend ve stok analizlerinden bunları üst üste koyup enteresan şeyler verebiliyoruz. Hedeflerden şimdi bahsetmeli miyim bilmiyorum ama bunun içine böyle azıcık ipuculuk söyleyeyim. Birazcık AI, işte birazcık makine öğrenmesi de koyduğumuz zaman böyle çok genius şeyler çıkıyor. Hiç aklımıza gelmeyen şeyler çıkıyor bu veriler.
Evet, ben onları da merak ediyorum. Öncesinde şeyi biraz sorayım. Hani pazara ne kadar yayıldınız? Şu an mesela kaç tane noktada ürününüz var? Hani şehirler bazında nasıl bu yayılmış durumda? Ve sonrasında hani yurt dışı planınız var mı? İlk bir hani bunları konuştuktan sonra üründeki hedefleri de merak ediyorum gerçekten. Çünkü birçok şey yapılabilir hakikaten.
Okey. Ya biz bugün İstanbul'dayız. Yaklaşık 1000 tane noktamız var. Bu 1000 tane nokta İstanbul'daki ilçelere, onların nüfuslarına orantılı olarak homojen yayılmış şekilde. Ne kadar büyüksen o kadar çok nokta gibi. Ama özetle İstanbul'dayız. Şimdi hedefimiz yani şu önümüzdeki 6 ayın hedefinde bütün Türkiye'ye yayılmak var. Birkaç tane üreticiyle kol kola girdik. Çünkü dürüstçesi biz kendi kas gücümüzden elbette yayılıyoruz ama bir üreticiyle el ele verdiğimiz zaman çok hızlı yol alıyoruz. Evet. Bu konuda birkaç üretici, yabancı ve yerli diyeyim, bunu çok hoşuna gidip onlarla el ele tutuştuk. Şimdi yayılma planlarımızı yaptık. Özetini söyleyeyim. Biz yaklaşık 6 ay sonra bütün Türkiye'de ve 5000 nokta olacağız. Yani 1000'i de katarsak 6000 noktaya varacağız. Yumuşak karnımız şu, bütün Türkiye'de değiliz. Ama 6 ay sonra röportajın part 2'sunu yaparsak o zaman belki şeyler çok değişmiş olacak. Çünkü o zaman Türkiye'de olacağız. Hatta Kıbrıs'ta olacağız. Onların anlaşmalarını da yaptık. Böylece bütün Türkiye'yi gösteriyor ve söylüyor olacağız ve bunu anlık ve hamdata olarak söylüyor da en güzeli de bu. Sorunun ikinci kısmı, global kısmı da şu. Onunla ilgili aslında girişimlerimiz var ama ya önce Türkiye'de bunu yapmalı, başarmalı, kendimizi ispat etmeliyiz. Sonra da ikinci adımda global. Globalde de özellikle böyle bizim gibi gelenekseli güçlü ülkelerde ilerlemek kolay oluyor. Yani mesela Türkiye Cumhuriyetler, Rusya, Ukrayna gibi. Aslında bizim etrafımızdaki ülkelerin geleneksel kanalı hala çok güçlü. Oralarda olabilir. Ama bunun dışında İngiltere ve Amerika'da da bazı girişimlerimiz oldu. Yani orada hiç bakkal olmazmış gibi bir hayal var aslında ama ya orada da tobacco shoplar var çok yaygınca. Ve orada da şey belli değil. Ne sattın, ne yaptın. Ya, dolayısıyla her ülkenin bu çözüme aslında ihtiyacı var. Ama değişik açılardan bakarak.
Evet. Bizim Türkiye'de işte bakkal, küçük market çok ama dediğiniz gibi belki işte Amerika'da tütün ürünleri satan ya da işte alkollü ürünler satan ufak marketler çok olabilir gibisinden ülkeden ülkeye böyle farklılaştırıp biraz ona uygun hale getirip ürünü yayabilirsin. Yani zaten Türkiye'yi önce bir tamamen işte kapsadıktan sonra yurt dışına çıkmak bence de daha mantıklı bir hedef. Teşekkürler bunlar için. Şimdi ürün tarafına geçtiğimizde şu an anladığım kadarıyla müşterilerin yani mesela üreticinin zaten kullandığı iş zekası, business intelligence araçları var. Onlara siz ham veriyi sunuyorsunuz. O da direkt kendi dashboardlarını hani böyle istediği grafikleri çizebiliyor. Ama sizin de bir yandan herhalde direkt kendiniz de böyle veriyi toparlayıp analiz etme, otomatikte içgörüler çıkarma yönelik de şu an çalışmalarınız var anladığım kadarıyla. Hani orada nasıl bir roadmap'iniz var? Hani nasıl bir yol haritanız var?
Onu da izah edeyim size. Biz şimdi şöyle yapıyoruz, böyle iki basamak öncesinden anlatayım. Şimdi yüzümüzü gelenekse sahaya döndük, veriyi aldık. Veri bizim havuzumuzun, yani buluttaki havuzumuzun içindeki kocaman motorumuz sayesinde aslında bir master data ile eşleşiyor. Aa ben A'ymışım, ben B'ymişim diyor. Ve sonra oradan hızla çıkıp yani saniyeler içerisinde bizim kendi dashboardlarımıza düşüyor. Biz müşteriye şunu söyleyebiliyoruz. Yani aslında bizim amacımız şu. Ham datayı verebiliriz elbette ama biz grafiği, insight vesaire yani bu bütün bilgiye dönüp aslında bizim kendi portalımızdan da görebiliriz. Biz mümkün olduğunca bu üretici firmaların işini kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Yani dolayısıyla şunu demek mümkün aynı sizin dediğiniz gibi. Buyurun size ham data, hani kendi işte BI sistemlerinizi buna bağlayabilirsiniz işte API'lerle vesaire. Ama biz bugün şunu yapıyoruz. Kendi dashboard'um bu. Siz ne görmek istiyorsanız oraya koyayım. Mesela ne lazım? Saatlik mi lazım? Ürün kırılımı mı? İlçe mi? Biz o dashboard'u aslında üreticiye göre özelleştirip ona böyle yemeği pişmiş halde veriyoruz aslında bugün. Öyle daha çok, daha anlamlı oluyor. Şunu yapmaya çalışıyoruz aslında. Böyle layer layer. Mesela hava durumu değişirse bitter çikolata çok mu satılıyor acaba? İşte böyle olursa tütün ürünlerinin sertleri çok mu satılıyor gibi işte sen event yaptın işte Kadıköy'de. Kadıköy bölgesinde bu eventin karşılığında çok mu satıldın, az mı satıldın gibi böyle değişik insight'ları aslında çıkarıp sunuyoruz. Böyle rol vermekten öteye aslında.
Evet, anladım. Evet, bunlar tabii daha böyle ham datayı verip işte onu güzel bir şekilde sunmaktan daha da zorlu konular aslında. Çünkü hakikaten bir yerden neden sonuç ilişkisi çıkarmak her zaman zor olur. Çünkü arada bir sürü birçok faktör yer alıyor. Peki buna yönelik böyle bir ekip kurma çalışmanız var mı? Şu an mesela nasıl bir ekibiniz var teknik tarafta? Ürünü geliştiren, yöneten ekibiniz nasıl bir durumda ve hani ne yönde bir genişleme planınız var mı?
Evet var. Bu aslında şöyle. Bizim yol haritamız şu. Hani biz şey olarak, personel olarak ve ekip olarak diyeyim. Bizde aslında iki tane kocaman bacak var. Bir tanesi yazılım ekibimiz var. Bir de product ekibimiz. Yazılımın başında Kemal Müderrisoğlu duruyor CTO'muz olarak. Ürünün başında da Nasu Akın duruyor. O da CPO'muz. Ve aslında hani ağacın kolları onların altında kökleri diyeyim uzuyor. Şu anda tabii çok kalabalık bir ekip değiliz. Şöyle oluyor. Teknoloji o datayı alıyor, yoğuruyor. Product da müşteriyi dinliyor. Böyle yapmalısın diyor. Aslında bunları birleştirip ilerliyoruz. Hani ama sizin sorunuza geleyim. Şimdi müşteri açıkçası şeyi görmek istemiyor. Biz anlık data sunduğumuz zaman çok güzel bir şey bu. Yaşasın anlık data. Ama herkes şeyi istiyor yani. Bunu insight olarak görmek istiyor. Hani so what? Ben ne yapmalıyım yani? Biz o yüzden bizim teknoloji ve product ekiplerimiz aslında aramıza yeni arkadaşlar katıyoruz. Ve hep şunları başarmaya çalışıyoruz. İşte bak 3 gün sonra stock out olacaksın. İşte havalar böyle giderse bu çok satılacak. A ürünü çok satılıyor, sen orada yoksun. Niye yoksun? Ve bunlar çok hoşunuza giderdi. Keşke böyle gösterebiliyor olsam size. Ya da böyle anlatayım. Sözel bile şey yapar, ilgi çeker. Ya mesela A ürün, bir şey alan bir şeyi muhakkak almış gibi değişik birliktelik analizlerimiz çıkıyor mesela. Bunları sepet analizi de diyoruz. Yani onu alan onu da alıyor genelde. Ya dolayısıyla biz bunu üreticiye söylediğimiz zaman, ya bak burada badem çok satılıyor. Ya badem çok satılıyor demek, yani böyle farklı ürünler de çok satılıyor demek. Dolayısıyla özendirici olacağı için şeyleri söylemeyeyim. Ya böyle çok hoş insight'lar çıkıyor. Dolayısıyla biz, yani bu ekipler giderek büyüyerek, bizim ekiplerimiz şeyleri çok rahat söylüyor olabiliyoruz. Yani bunu yapmalısın, bak böylesin, burada zayıfsın, burada güçlüsün gibi, bunlar çok beğeni toplayan veriler oluyor.
Evet, yani aslında daha böyle karar destek mekanizması, öneriler sunabilen bir araç haline gelmesi çok daha kullanışlı ve hani aksiyon aldığında sonucunu da görebildiğinde müşteri için çok daha hani böyle bağlayıcı, böyle hani kendisini daha ürüne bağlı hisseden, böyle ertesi gün bir daha bakmak istemesini sağlayacak özellikler olur hakikaten. Çok teşekkürler bunları da aktardığınız için. Şu an peki açık pozisyonlarınız var mı? Hani buradan duyuralım. Üründe olur, yazılımda olur, başka alanlarda olur. Büyüme devam ediyorsa hani buradan duyurabiliriz.
Evet, çok seviniriz. Yani açıkçası teknolojiyle ilgili, yani yazılımla ilgili arkadaşlara da ihtiyacımız var. Ürünle ilgili böyle product owner'lar, analistler gibi arkadaşlara da ihtiyacımız var. İsterlerse bizim web sitemizden hani bize yazabilirler. Bazen çünkü şeyler görüyorum, çok hoşuma gidiyor. Proaktif insan tipleri. Yani biz bir ilan çıkmadığımız halde bizim sitemize girmiş. Merhaba bak, ben bunu yapıyorum. Çok da güzel yapıyorum. Sen de bununla ilgileniyorsun. Birlikte çalışabilir miyiz gibi böyle. Ve özellikle genç arkadaşları görünce çok hoşuma gidiyor. Ya dolayısıyla bu tip şeyleri bize e-mail atabilirler. Yani buradan da söyleyebilirim. İstiyorsanız bizim web sitemize de girip bakabilirler. Böyle şeyler çok açığız ve çok hoşumuza gidiyor.
Tamamdır. O zaman Trendbox web sitesinden, iletişim e-mail üzerinden ulaşabilirler. Bence de bu hakikaten güzel bir iş bulma yöntemi olabiliyor. Özellikle hani iyi incelediyseniz o şirketi, ne yaptığını ve hani diyelim ki bir eksiğini buldunuz, daha iyi yapılabilecek bir yanını buldunuz. Gidip işte ya işte web sitenizde şöyle bir tasarımı şöyle güncellenebilir deyip bir tasarımcı başvurabilir. Bak size şöyle güzel küçük bir öneri olarak da kendim de minik bir şey tasarladım deseniz bir iş görüşmesi kapabilirsiniz hakikaten. Hatta ben de bir işimi o şekilde hani girmiştim. Dediğiniz gibi bir ilan, hiçbir şey yoktu. Hatta öyle, yani öyle pozisyonda hiç kimse yoktu benim girdiğim pozisyonda, işte iş zekası uzmanı olarak girmiştim. Hani direkt şirketin kurucusuna e-mail attım. Bir yerlerden buldum e-mailini. Ve işte katıldığı böyle videoları, podcastleri falan izledim, dinledim. Direkt e-mail attım ve sonrasına girdim. İşte o girdiğim şirkette o ne diyordu. Hani sonra orada böyle hani 2,5-3 yıla yakın güzel bir deneyimim oldu. Bu hakikaten önemli. Tamamdır, bunu da duyurmuş olalım. Çok teşekkürler. Ben şimdi yavaş yavaş isterseniz sona doğru yaklaşırken tüm konuklarıma sorduğum soruları sorayım. İlk olarak kariyerinizde en çok zorlandığınız ve en çok keyif aldığınız yerler nelerdi?
Ya açıkçası bu şeyle ilgili galiba. Böyle çok da felsefik konuşmak istemiyorum ama konu tabii oraya değiyor. Ya ben işimi çok seviyorum. Dolayısıyla çok heyecanlanıyorum. Ya burada yaşadığım zorluklar bana bir challenge gibi geliyor. Ya şey gibi, nasıl diyeyim size, bu benzetmek doğru mu olur böyle? Netflix'te bir aksiyon dizisinin içindeymiş gibi. Yani o datayı toplamak, bunları vermek, değişik insight'lar çıkarmak. Çünkü devamlı bir sır çıkartıyorsunuz ortaya ve birileri bundan çok etkileniyor. Ya elbette çok zorlukları var. Yani ben böyle anlatınca çok böyle şeymiş, masal anlatıyor gibi olmasın, peri masalı değil. Mesela sahada yayılmak elbette çok zor. Sonra mesela bizim yaptığımız benzer işi çok yapmak isteyen oldu ama çok zor bir şey sahaya yayılmak. Bu ürünü geliştirmek çok zor bir şey. Ya şu an 8. versiyondayız. O kadar çok kere takla attı ki bu. Ya ama bu galiba şeyle, sevmekle ilgili bir şey. Sevdiğiniz zaman bunlar sizin için hep böyle bir challenge oluyor ve böyle keyifle, motivasyonla ilerliyorsunuz. Bizim bütün ekibimiz de böyle. Dolayısıyla hani yarın ben de sizinle çalışayım diyecek birileri olursa aslında bu tip arkadaşlara ihtiyacımız var.
Evet, zaten startup'ta her zaman bir zaten şey oluyor, hani bir problemle karşılaşıp onu çözüp sonra bir sonrakini, hani bunları çözerken de sürekli bir öğrenme ve gelişme süreci oluyor. Aslında yani şey olarak sormak istemiştim bu arada, hani tüm kariyeriniz boyunca hani iş hayatına başladığınız günden itibaren, çünkü bizim dinleyicilerimiz üniversite öğrencileri de olabiliyor, işte kariyerin işte ilk 5. yılında olan insanlar da olabiliyor. O yüzden hani ben özellikle bunu soruyorum ki, diyelim ki ilk mezun olduğunuzda belki zorluk çekmişsinizdir. Hani böyle bir anınız varsa paylaşmanızı çok isterim ben de.
Yani şöyle olabilir. Ya mezun olduktan sonra benim en çok zorluk çektiğim, ki tahminim birçok böyle mezun olan arkadaşın böyle uyum sıkıntısı olacaktır. Ya biraz şey olmak gerekiyor galiba. Böyle çok rigid durmak yerine azıcık böyle bukalemunvari davranmak ve o bulunduğunuz ortama uyum sağlamak gerekiyor. Çünkü şey gibi, siz okuldan mezun olduğunuzda aslında bir kavanozun içindesiniz. Biri sizi alıyor ve başka bir ortama koyuyor. Şimdi artık şeyler değişti, parametreler değişti. Ya sizin beklentiniz gibi de olmayabilir. Dolayısıyla mesela ben böyle zorluklar yaşadığımda yani uyum sağlayarak aslında bunları aşmıştım. Bu şey değil, beğenmediğim bir şeyi yap değil aslında. Yani elbette sevdiğin işi, hoşuna giden şeyi yap. Ama şey yapmak lazım. Orada bir öğrenme aşaması var, bir uyum sağlama aşaması var. Ve ortama uyum sağlayıp o dinamiklere göre aslında hareket edince bence başarı da peşinden geliyor. Ama altını çizerek söylemeyen yani sevdiğiniz meslek, sevdiğiniz sektör olmak şartıyla tabii.
Evet, evet, aynen. Yani onu aramak ve bulmak da bazen hakikaten uzun sürebiliyor. Sizin için bu anladığım kadarıyla daha çabuk olmuş. Zaten daha üniversiteyken yazılım alanına bir ilginiz olduğu için o alanda direkt başlamışsınız. Çok güzel. Ve son iki sorum da, biz dinleyenler sizi nereden takip edebilir, nereden ulaşmalarını tercih edersiniz ve biz dinleyenlere vermek istediğiniz bir mesajınız, bir call to action'ınız var mı?
Ya bizi takip ederlerse çok mutlu oluruz. Çünkü çok değişik ve hoş şeyler yapıyoruz. Bunları da birileri izler ve böyle beğenilerini bize iletirlerse aşırı mutlu oluyoruz elbette. Feedback aldığımız için. Nereden izler derseniz, demin söylediğim web sitesi evet elbette var. Ama biz LinkedIn'de de varız. İşte Twitter'da, Instagram'da, sosyal medya ya da webten hani hangi mecra hoşlarına gidiyorsa oradan takip edebilirler. Her şeyi sorabilirler. Akıllarına ne gelirse sorabilirler. Hiç çekinmeksizin.
Bireysel olarak da sanırım LinkedIn'den mi size en kolay ulaşılır?
Evet, evet. Ben LinkedIn'de bana Ozan Tezer olarak ulaşabilirler. Yani şirket olarak Trendbox'ın kendi sayfası da var ama hani bana ulaşmakta da hiç sıkıntı yok. Yani bir şey söylemekte, yazmakta, çizmekte de yok. Çok da mutlu olurum açıkçası.
Tamamdır, süper. Onların linklerini zaten ben bölüm notlarına koyarım. Vermek istediğiniz mesaj var mıdır?
Ya vermek istediğim mesaj aslında, kim için düşünmeliyim bunu? Yani mesela bizi dinleyen arkadaşlarımıza mı, geleneksel üreticilere mi?
Şöyle, bizi genelde dinleyenler dediğim gibi üniversite öğrencileri ya da işte girişimciliğe meraklı insanlar. Yani genelde 20-30 yaş arası insanlar diye düşünebiliriz.
Benim, yani ben kendim yaptığım şeyi hani mesaj olarak söyleyeyim size. Ya şöyle olmak lazım. Ya bir kere şeyi çok takip etmelerini isterim yani. Hani hayal şey değil. Hani üniversitede gördüğüm dersler değil aslında. Şeye bakmalarını çok, yani artık sosyal medyadan ya da internetten şeyi görmek çok mümkün ya. Hani dünyada ne oluyor? İşte trend nedir? Ya benim en büyük önerim bu olur aslında. Hani o genel trendi takip ediyor olmalarını isterim. Yani ona böyle daha böyle yaratıcı ve motive bir bakış açısıyla bakmalarını isterim. Daha yapabileceğimiz çok şey var. Ben bir eğitimde şöyle bir şey duymuştum. Ya şu an ülke olarak biz genel IT, dünyanın IT ihtiyacının %0.8'ini karşılıyoruz gibi bir oran duymuş ve aslında üzülmüştüm. Ya üzüldüm az diye, sevindim çok fırsat var diye. Ya o açıdan diyorum, yani biz böyle minik bir kum tanesiyiz ama aslında kocaman hani dünyanın içinde çok fırsatlar, çok işler, çok yeni fikirler, yapacak çok iş var aslında. Dolayısıyla hani böyle bence open-minded düşünmelerini tavsiye ederim arkadaşlara.
Evet, çok teşekkürler. Özellikle şu an yani yeni mezunlar açısından bir açıdan zorlu, bir açıdan da oldukça fırsatlarla dolu bir dönemdeyiz. Evet. Yani özellikle pandemiyle birlikte hareket etmek, fiziksel olarak hareket etmek zorlaştı ama hani sanal olarak hareket etmek çok kolaylaştı. Yani ekonomik sınırlar kalktı. Yani işte direkt bir yurt dışında bir şirkette iş bulunabilir ya da diyelim ki işte Kayseri'de okudunuz ama İstanbul'da bir şirkete girebilirsiniz. Hani bu açıdan da bence fırsatlar var. Hani enseyi karartmamak, evet, lazım o açıdan. Her zaman krizin olduğu yerde fırsat vardır denir ya, her zaman bir yolu bulunabilir. O açıdan bence de önemli bir mesaj. Çok teşekkür ederim Ozan Bey konuğum olduğunuz için. Umarım Trendbox böyle yayıldıkça, globale yayıldıkça tekrardan sizi konuk alırız. Yeni hikayelerinizi dinleriz.
Evet, ben yani hem size teşekkür ederim hem dinleyenlere, seyredenlere aslında herkes sağ olsun vakit ayırdığı için. Vakit sonuçta çok kıymetli. Bunu bizlere ayırdıkları için çok teşekkür ederim. Umarım tekrar görüşürüz. Umarım takip edenlerle de görüşürüz bir gün. Bir fırsat olur. Teşekkürler.
Görüşmek dileğiyle. Dinlediğiniz için teşekkürler. Podcast'imi takip etmek için şu an beni dinlediğiniz platformda ücretsiz abone olabilir. çağrısarıgöz.com/podcast sayfasına gidip dilediğiniz platformda abone olma seçeneklerini görebilirsiniz. Yorum ve görüşlerinizi Apple Podcast ya da Ekşi Sözlük üzerinden Çağrı Sarıgöz Podcast başlığına yazabilirseniz çok sevinirim. Ayrıca yine yorum ve görüşlerinizi beni dinlediğiniz platform üzerinden yorum yazarak ya da merhaba@çağrısarıgöz.com adresine e-mail atarak bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.